gazetelerde basit ve hafif bir şekilde Flanders'ta bugün sadece topçu faaliyeti var cümlesinin bizim için ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikriniz bile olamaz. Son 3 saattir bir onbaşı yanı başımda bir kolu ve iki bacağı top mermisiyle parçalanmış halde inleyerek yatıyor. Bütün gün üstümüze top ateşi yağıyor. Bir sonraki topun birimizi sakatlayıp sakatlamayacağını ya da paramparça edip etmeyeceğini merak etmektense ne pahasına olursa olsun en gözü kara saldırıyı yapmak çok daha iyidir. ...1917'de dünya artık tam anlamıyla savaştaydı. Cephe ve savaşan devlet sayısı bir hayli artmıştı. Fakat bu artışlar İtilaf devletleri yönündeydi. Başını Almanların çektiği İttifak devletleri ise günden güne kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyordu. 1916'daki gelişmeler Almanlara büyük bir darbe vurmuştu. Verdun'da Fransızlara saldıran Almanlar cevabını Somme'da İngilizlerden almıştı. İki muharebenin de devam ettiği günlerde doğudan gelen Brusilov taarruzu Almanları hem malzeme hem de insan kaynağı açısından çok zorlu bir duruma sokuyordu. Çok geniş bir cepheye yayılmış olan Alman orduları askeri mevcut bakımından bu denli uzun bir cepheyi savunamayacak durumdaydı. Cephenin yarılma ihtimali çok yüksekti. Almanlar bir son muharebesini daha kaldıracak durumda değildi. Ordu bitkindi. Doğuda Rusların Brusilov'daki başarısına karşı doğuya da asker kaydırmaları gerekiyordu. Falkenhayn'ın yerine Genelkurmay Başkanlığı'na gelen von Hindenburg durumun farkındaydı. Erich von Ludendorff ve diğer komutanlarla Eylül ayı başında bir toplantı yaptı. Hindenburg, Batı orduları komutanlarından Fransa'da inşa edilecek yeni ve daha kısa bir savunma hattı için öneriler istedi. Komutanlara Romanya için planlananlar dışında hiçbir rezervin kalmadığını söyleyecekti. General Georg Fuchs, Aras'tan Lyon'un batısına kadar bir savunma hattı inşa edilmesini önerdi. Böylece 40 kilometre cephe kısalacak, diğer birliklerle birlikte Alsace-Lorraine'de taarruz için kullanılabilecek yaklaşık 10 tümen boşa çıkacaktı. Aynı günlerde Fransız ve İngiliz orduları genel bir taarruz planlıyordu. 1916 sonlarında Joseph Joffre, Fransız orduları komutanlığından alınmış, yerine Robert Nivel gelmişti. Nivel, özgüvenli ve belagatı kuvvetli bir komutandı. 1917'de kesin zafer öngören bir yeni harekat planı sundu. Plan, Almanların dikkatini Fransız taarruzundan uzaklaştırabilmek için İngilizlerin Arras yakınlarında bir şaşırtma taarruzu icra etmesini gerektiriyordu. Bu sırada Nivel de Verdun'da başarılı olduğu taktikleri uygulayarak Almanları 48 saat içinde mahvedecekti. Plan, savaşın başından beri verilen vaatlere çok benziyordu. Güya Almanlar 48 saatte bozguna uğrayacak, Berlin'e doğru kaçmaya başlayacaktı. Douglas Haig de, Philip Pötten de Nivel'in planına şüpheyle yaklaştı. Ancak Nivel'in komutanlığı kadar ikna kabiliyeti de başarılıydı. Önce Fransız politikacıları ikna etti. Askerlere zafer kapıda diyordu. Başka verdanlar olmayacak, küçük zaferler için binlerce kişinin hayatı feda edilmeyecekti. Merak etmeyin diyordu Nivel. Eğer planım 2 günlük süreç sonunda başarısız olursa taarruzu durduracağıma söz veriyorum. Herkes daha önce işittiği bu tatlı sözlere bir kez daha inanmak istedi. Fransızlar içlerindeki güven duygusunun son damlalarıyla Nivel'e güvendi. Fransa büyük taarruzuna hazırlanırken Almanlar Nivel'in planlarını büyük ölçüde altüst edecek bir hamleye hazırlanıyordu. Nivel o günlerde ciddi bir hata yapmıştı. Politikacılara, gazetecilere taarruzun reklamını yapıyordu. Bu reklamları gözden kaçırmayan Almanlar, Fransızların bir taarruza hazırlandığından haberdar oldu. Alman keşif uçakları 1916-1917 kışı boyunca İngiliz-Fransız saldırı hazırlıklarına dair işaret bulmak için devamlı Batı cephesi üzerinde uçtu. Üzerine bir de siper baskınlarından birisinde Almanlar Fransız taarruzuna dair planları ele geçirdi. Fransızlar için büyük bir kriz kapıdaydı. Yeni savunma hattı için 12 bin Alman, 3 bin Belçikalı işçi ve çoğu Rus 50 bin savaş esiri çalıştı. Yeni hat inşa edilirken Almanlar çekildikleri bölgede çok büyük bir tahribat yaratacaklardı. Yollar tahrip edildi, kuyular zehirlendi, evlere bubi tuzakları kuruldu ve bölge halkı tahliye edildi. Geride yalnızca çorak topraklar bırakıyorlardı. Hindenburg'un onayıyla 5 aylık çalışma sonucu hazırlanan meşhur Hindenburg hattına doğru geri çekiliş Şubat-Mart 1917'de gerçekleşti. Nivel'in taarruz etmeyi planladığı bölge Almanların korkunç bir tahribat bırakarak geri çekildiği bölgeydi. Fransız ve İngilizlerin ortak planı olan, adını harekatı planlayan komutandan alan Nivel taarruzu 9 Nisan 1917 tarihinde İngilizlerin şaşırtma saldırısı olan Arras Muharebesi ile başladı. Askerleri ve tankları büyük bir gizlilikle cepheye sevk etmeyi başaran İngilizler, baskın şeklinde bir saldırı ve etkili top kullanımıyla başarılı bir taarruz başlattı. General Allenby emrindeki Britanya 3. Ordusu ve Kanada Kol Ordusu 2800 parça topla icra edilen hazırlık saldırısının ardından 23 kilometrelik bir cephede hücuma geçti. Bir haftalık Arras mücadelesinin ardından 16 Nisan'da General Nivelle komutasındaki Fransız taarruzu başladı. Tarihe Nivelle taarruzu olarak geçecek, her iki taraf için de korkunç sonuçlar ve yıkım doğuracak bu operasyon tankların 1917 yılındaki ilk gösterisi olacaktı. İlk olarak İngiliz tankları Arras'ta, Fransız tankları da Chemin-des-Dames'da boy gösterdi. Fransızların ilk tankı olan Schneider CA ilk kez burada göreceğe çıkacaktı. Ancak Almanlar Somme'da tankla tanışmıştı. Tanklara bir önlem olarak Hindenburg hattında siperlerini geniş kazmışlardı. Tanklara karşı zırh delici mermileri ve uçakları kullandılar. Fransızların da tank konusundaki acemilikleri ve piyadenin tanklarla zayıf işbirliği eklenince tanklar adına yenilgi kaçınılmazdı. Tankların çoğu harekat noktasına ulaşamadan bozuldu. Ulaşabilenler uçaklar ve toplar tarafından vuruldu veya mürettebatı tarafından terk edildi. İngilizler ise Somme'dan yeterince ders almamıştı. Tanklar hala piyade birliklerine dağılmış şekilde hareket ediyordu. Ayrıca bahar aylarındaki hava şartları da oldukça korkunçtu. Kış aylarından kalan kar yığınları bulunuyor, şiddetli sağanaklar devam ediyordu. Beklenen topçu desteği de kötü hava şartlarından dolayı gelmiyordu. Birçok tank bu olumsuz koşullarda yolunu kaybetti, arızalandı veya ağır zayiat yaşadı. Nivelle taarruzunun kendisi gibi tankların taarruzu da küçük başarılar dışında hiçbir sonuç getirmedi. General Nivelle ülkesine ve askerlerine 48 saatte Almanları Almanya'ya doğru kovalayacağı yönünde söz verdiği taarruzu tam 23 gün devam ettirdi. İngilizler 150 bin, Almanlar 130 bin, Fransızlar ise 200 bine yakın zayiat verdi. Cephedeki askerler artık o kadar usanmıştı ki tarihte eşine pek az rastlanır şekilde komutanlarına isyan edeceklerdi. 3 yıldır savaşan bu poylular artık usanmıştı. Her gereksiz ve anlamsız taarruzda binlercesi makineli tüfekler, teller, toplar, gazlar ve niceleriyle biçiliyordu. Verdun'un ağır şartlarını yaşayan 21. Tümen 3 Mayıs'ta komutanlarının hücum emrine hiçbir tepki vermedi. Şok olan Fransız komutanlara daha büyük şok diğer birliklerden gelecekti. Aynı hatta bulunan diğer birlikler de 21. Tümen'i takip ederek emre itaatsizlik ediyordu. 50'den fazla tümenden yaklaşık 30 bin asker artık bu caniliğe bir dur diyordu. Cepheyi terk ediyor, yıllardır görmediği ailelerine koşuyorlardı. Firar etmeyenlerin çoğu siperlerde kalmaya devam etse de taarruz emrini reddedeceklerdi. Aynı dönemde Rusya'da başlayan itaatsizliğin Fransız ordusuna örnek olduğu düşünülüyordu. Fakat bu olaylar politik bir karardan ziyade askerlerin koşullarından kaynaklanıyordu. Müttefik ordularının en düşük maaşını alan, en kötü beslenme şartlarına sahip olan poylular yıllardır izne çıkmamış, evlerine gidememişti. Nivelle taarruzunda yaşanan felaketten sonra üzerlerine karamsarlık çöken Fransız askerleri artık bu koşullarda devam etmeyecekti. Hiçbir vaadini yerine getiremeyen Nivelle, başarısızlığın faturasını ödeyerek görevden alınacaktı. Yerine gelen General Pétain, askerlerinin şartlarını iyileştirerek onların birçok talebini yerine getirecek, bu korkunç durumu çözüme kavuşturacaktı. Askerlere en çok duymak istedikleri şeyi söyleyecekti. Bundan sonra gereksiz taarruzlarla hayatları heba edilmeyecekti. Ordunun kırılgan durumunu fark eden Pétain yalnızca sınırlı hücumlara izin verecekti. Onun sözleriyle müttefikler bir kez daha böyle bir deliliğe kalkışmadan önce tankları ve Amerika'nın savaşa girmesini bekleyecekti. 1917 yılı tanklar adına önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. İngilizler edindikleri tecrübeler sonucunda tankları geliştirmeye başladı. Mark serisinin devamı olarak Mark 2 ve Mark 3 tankları ortaya çıkmıştı. Ancak bu tanklar çok küçük geliştirmeler barındırmakla birlikte muharebelerde önemli bir rol oynamadı. Esas değişim Mark 4 ile birlikte geldi. Mark 4, ilk 3 modeldeki değişimin ve giderilen eksiklerin bir toplamıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda en çok üretilen ve kullanılan tanklardan biri olması başarısını özetler nitelikteydi. Mark 4'ün üstünlüğündeki temel faktör, önceki modellerde yapılan yanlışların düzeltilmesi oldu. En büyük sorunlardan birisi dayanıksız zırhlardı. Önceden sadece tankın önünde bulunan güçlü plaka, tankın arka yüzü hariç her tarafına uygulandı. Lewis makineli tüfeği, savaşın en başarılı tüfeklerinden birisiydi. Askerlerin de çok memnun olduğu Lewis'ler artık tanklarda da kullanılacaktı. Mark 1'de bulunan paletlerin yukarı yönlü keskin uzantısı dezavantaj yaratıyordu. Bu gereksiz çıkıntı hem alçaltıldı hem de kısaltıldı. Tankın yumuşak kenarlı ve daha yüksek bir araca doğru evrilmesi, paletlerde yaşanan teknik sorunları engellediği gibi derin çukurlardan daha rahat tırmanmasına olanak tanıyordu. Tanklar çoğu zaman baskın etkisi yaratsa da gürültüsü ve egzoz dumanı gece bile görülmelerine, duyulmalarına sebep oluyordu. Bu yüzden Mark 4'e uzun susturuculu egzoz borusu takıldı. Hız kazanmak için de beygir gücü arttırıldı. İngilizler ideal tankı Mark 4 olarak belirleyecekti. Tanklarla ilgili bir başka kritik gelişme daha vardı. Tankları ilk kez Batı cephesinden, siperlerden dışarı çıkıyordu. Hem de pek tanıdık bir yere, Suriye-Filistin cephesine gidiyorlardı. Türkler tanklarla ilk kez Filistin'de yaşanan Gazze muharebelerinde tanışacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanılmak üzere getirilen tanklar, her ne kadar yararlılık gösterse de Osmanlılar tankla ilk karşılaşmaları olan 2. Gazze Muharebesi'nde 8 adet Mark 1 tankını durdurmayı başaracaktı. Ancak 3. Gazze Muharebesi'nde 5 tankla takviye edilen İngiliz ordusu Osmanlılara beklenmedik yerden saldıracak ve mağlup ederek Filistin'in düşüşüne giden yolu açacaktı. İngilizler Mark serisini geliştirmenin yanında daha hafif tanklar da üretmeye başlamıştı. Mark 1'in Somme'da görücüye çıkmasından sadece 5 gün sonra General Haig, William Tretton'a bir hafif tank üretme görevi verdi. Üretilecek hafif tankta istenilen en temel özellik hızlı olmasıydı. Mark 1 siperlerde ve mevzilerde iyiydi ama Haig daha süratli bir araç elde ederek düşmanı takip etme noktasında avantaj kazanmak istiyordu. Bu sebepten dolayı askerler arasında bu araca Chaser adı verilecekti. Operasyonlarda da genelde piyadeden çok süvarilerle birlikte kullanıldı. Tasarım olarak Little Willie'den etkilenen orta sınıf tanklara Whippet adı verildi. Whippet oldukça güçlü iki motora sahipti. Motorlardan biri isabet aldığında veya arızalandığında diğer motor sayesinde harekete devam edebiliyordu. Motorlar arabalardaki gibi tankın önünde bulunuyordu. Küçük ve hafif olması sebebiyle marklardan iki kat daha hızlıydı. Fakat siperleri aşmada marklar kadar başarılı değillerdi. Aracın etkili manevra özelliği, başta köy kasaba gibi yerleşim bölgelerinde görev yapabilmesinin yanında dar ve engebeli arazilerde ve ormanlık alanlarda kullanılabilmesini sağlıyordu. Whippet'ı esas önemli kılan şey ise Fransızlara ilham olmasıydı. Fransız tank girişimlerinin itici gücü olan General Estienne ortaya çıkan bu küçük tazıdan çok etkilenmişti. Üretilen ilk iki tank Fransızlar için kabus olmuştu. Artık bir çözüm bulunmalıydı. Fransa sanayisine büyük yük olan CA-1 ve Saint-Chamond'u daha fazla üretmek istemiyordu. Bunun farkında olan Estienne, İngilizlerin orta sınıf tanklarından ilham alarak ucuz ve kolay mal edilebilir bir tank için çalışmalara başladı. Ancak böylesine küçük ve hafif tankın etkisi konusunda şüpheler bulunmaktaydı. Buna rağmen general fikrine güveniyordu. Böyle hafif bir tankın çok hareketli ve istenilen yere rahatlıkla taşınabileceği için çok avantajlı olacağını düşünüyordu. Büyük bir kumar oynadı. Tasarım aşamasındayken yüzlerce tank sipariş verdi. Ama bu kumar, 1. Dünya Savaşı'nın en verimli kumarlarından birisi olacaktı. Louis Renault ve mühendis Rudolf Ernst Metzmayer, modern tankların atası sayılacak bir tank üreteceklerdi. Tankın özellikleri ileride üretilecek birçok başarılı tankın çıkış noktası olacaktı. Daha önce birçok projede düşünülen ancak cesaret edilemeyen bir şeye imza atacaklardı. Tankın üzerinde 360 derece dönebilen bir taret bulunacaktı. Mark serisinde olduğu gibi tanklar male ve female olarak ayrılacaktı. Tankın küçük ve süratli olması bir avantajdı. Fakat ağırlık öne yığıldığı için bir denge sorunu bulunuyordu. Bu sebeple palet aksamında düzenleme yapıldı. Standart Holt paletlerindeki gibi eşit çaptaki iki aks kullanmak yerine ön palet aksını büyüttüler. Tankı daha dengeli yapmak için arka tarafa bir kuyruk çıkıntısı eklendi. Böylece hacmi küçük ama dengeli bir araç ortaya çıkıyordu. 1916 sonlarında savaş meydanlarına ayak basan tanklar, 1917'de büyük bir gelişim süreci yaşamış, artık savaşın kaderini etki edecek noktaya gelmeye başlamıştı. 1917'nin yaz aylarında İngilizler tank üretiminde kendi kapasitelerinin en üst seviyesine ulaşmak üzereydi. Tanklar artık sır olmaktan çıkmış, tank birlikleri tank kol ordusu olarak anılmaya başlamıştı. Mark 4 tankları da kullanıma girmiş ve toplu taarruz için eğitim almışlardı. Fransızların Nivelle taarruzu felaketle sonuçlanınca müttefiklerinin üzerindeki baskıyı azaltmak isteyen İngilizler büyük bir saldırı hazırlığına başladı. Ayrıca Almanlar denizaltı savaşını yeniden başlatmış ve ada ülkesi olan İngiltere'nin tabiri caizse gırtlağına yapışmıştı. General Haig başarılı bir taarruzda Almanlar için hayati öneme sahip olan Belçika limanlarını ele geçirebileceğini düşünüyordu. Eğer limanlar alınırsa Almanların yeniden başlattığı denizaltı savaşı ve ikmal yolları büyük bir darbe yiyecekti. Fakat taarruza başlamadan önce mevziler daha güvenli bir hale getirilmeliydi. Kuzeydeki çıkıntının sağında bulunan Messines Tepesi önemli bir noktaydı. Almanların elindeydi. 46 metrelik bir yükseltiye sahip olan bu tepe bölgeye hakim konumdaydı. Bu sebeple Messines Tepesi alınmalıydı. Fakat İngilizler bunun için Almanlara bambaşka bir sürpriz hazırlıyordu. Siper Savaşı'na çözüm olması amacıyla geliştirilen yeraltı mayın döşeme teknikleri bir süredir kullanılıyordu. Madenciler ve işçiler daha önceki muharebelerde yer altına tüneller kazarak mayın döşemiş, Alman siperlerinde büyük kargaşaya sebep olan patlamalar yaşatmışlardı. İki taraf da bu konuda uzmanlaşmaya başlamıştı. Fakat Messines'te yapılacaklar hepsinden farklı olacaktı. ...1916'dan itibaren yer altında inanılmaz genişlikte tüneller kazılmaya başlanmıştı. İki tarafın madencileri birbirlerinin siperlerini patlatmak için canla başla çalışıyordu. Fakat Messines'te Almanlar büyük bir hata yaptı. Prens Ruprecht Ordu Grubu Komutanı Hermann Joseph Koch, Messines bölgesinin savunmasını tartışmak için 4. Ordu Komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Komutanlar toplantıda ciddi bir hazırlık gerekmediğini, buradaki savunma hatlarının modernize edildiğini, Alman topçularının İngilizlere zorlanmadan üstün geleceğini söyledi. Üstelik Alman tünelleri de olası bir saldırıya karşı koyabilir diye düşünülüyordu. Gelen raporlarda bunu onaylıyordu. Fakat acı bir sürprizle karşılaşacaklardı. 7 Haziran'da başlayacak saldırıdan bir gün önce 2. Ordu Komutanı Charles Harrington askerlerine tarihe geçecek bir konuşma yaptı. "Beyler, yarın tarih yazacak mıyız bilmiyorum ama coğrafyayı mutlaka değiştireceğiz." General Harrington'ın bu sözlerinin bir sebebi vardı. İngiliz madencileri Messines tepesinin altına tam 450 ton tahrip gücü yüksek patlayıcı yerleştirmişti. Gün doğmadan başlayan İngiliz topçu ateşi güneşin doğuşuna az bir süre kala kesildi. Almanlar gelecek taarruzu, İngiliz askerleri de taarruz emrini bekliyordu. Yaklaşık 20 dakikalık uzun bir bekleme süresi oldu. Ortalık askerlerin kuş seslerini duyacağı kadar sessiz bir hal almıştı. Almanlar başlamak üzere olan İngiliz taarruzuna karşı siperlere tamamen yerleşmişti. İşte tam o dakikada... ...20 saniye içinde tam 19 devasa krater oluşturacak korkunç patlamalar yaşandı. Birkaç saniye içerisinde 10 bin Alman askeri tabiri caizse yok olacaktı. Eş zamanlı patlamalar Alman ordusu üzerinde inanılmaz bir etki yarattı. Askerler dehşete düşmüş, neredeyse akıllarını kaybetmişti. Gerçekleştirilen bu eş zamanlı patlama o güne kadar insan eliyle ortaya çıkan en yüksek gürültüyü yaratmıştı. Bazı raporlar gürültünün 200 kilometre uzaklıktaki Londra'dan hatta Dublin'den duyulduğunu yazacaktı. Askerlerin bir kısmı patlayıcıların etkisiyle, bir kısmı da ortaya çıkan inanılmaz boyutlardaki kraterlerde toprağın altına gömülerek hayatını kaybedecekti. Bu operasyon dünya tarihinin tek bir anda ortaya çıkan en büyük zayiatını yaratmıştı. Messines hem mayınlarla hem de İngilizlerin yeni tank modeli Mark IV'ün ilk kez sahneye çıkmasıyla tarihe geçti. Almanlar taarruz ihtimali gündeme gelince tankların kullanılabileceği arazileri mayınlamıştı. Tankların gece ilerlememesi için de zehirli gazları kullandılar. Toplu ve kalabalık tank taarruzuyla topçuların da mayınları temizlemesiyle taarruz başarıya ulaştı. Tanklar bir kez daha psikolojik savaşın bütün avantajlarını kullanıp çok sayıda esir alınmasını sağladı. Topçu ve piyadenin yanında ilk kez uçaklar da tanklarla birlikte hareket etmişti. Almanların zırh delici mermileri bu sefer başarısız oldu. Çünkü önceki modellerdeki ince zırhlar artık yoktu. Bir hafta süren Messines Savaşı'nda hem tanklar hem de diğer unsurlar önemli bir başarı elde etti. İngilizler Messines'i ellerinde tuttu ve daha önce pek görülmemiş şekilde savunan taraftan daha az zayiat vermeyi başardı. General Haig, Belçika kıyılarını ele geçirmek için tertiplediği taarruza başlamak için artık hazırdı. Bu taarruz için General Hubert Gough'un komuta ettiği Britanya 5. Ordusunu seçti. Ancak bu hatalı bir seçimdi. Flandre çevresindeki araziye yabancı olan Gough, derinlemesine bir yarma operasyonu istiyordu. Haig, daha önce General Nivelle'in düştüğü tuzağa düşmemesi için Gough'u uyarsa da general uyarılara kulak asmadı. Ypres'de bir Britanya taarruzu bekleyen Almanların bölgedeki zaten kuvvetli olan savunmalarını pekiştirmiş olmaları durumu daha da kötüleştiriyordu. Ama en kötüsü araziydi. Akarsuların denize döküldüğü, bu nedenle bolca alüvyon taşıyan verimli bir tarım bölgesiydi. Tarım arazileri içinde bolca sulama kanalı, bentler ve setler vardı. Bölgeyi 5 sıra siperle tutan Almanlar, bütün bu tahkimatları kasıtlı olarak yıkmış ve siperlerin önünde savunmayı kolaylaştıran çok yoğun bir çamur ve bataklık yaratmışlardı. Tanklar için en büyük sorun, arazinin top atışları sonucu çok bozuk halde olmasıydı. Tarihe 3. Ypres Muharebesi olarak geçecek bu savaşta tam 216 Mark IV tankı yer alacaktı. Fakat Passchendaele, bütün taraflar ve unsurlar için bir kabus olacaktı. P-51 Piyade ve topçular zemin şartları yüzünden istenildiği gibi kullanılamıyor, gece intikalleri tam bir kabusa dönüşüyordu. Ayrıca tankların çoğu çamura saplanmıştı. Zaten arazinin kötü koşullarında zar zor hareket edebilen tanklar peşinde yılda ilk kez uçak saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Kilometreler boyunca uzanan kokuşmuş bir çamur deryası. Ölenler onun içine gömülmüş, yaralılar onun içinde ölmüştü. Ayakları kayan askerler top mermilerinin açtığı dev kraterleri dolduran çamur ve suya düşüyordu. Her yerde savaşın vahşeti vardı. Orada bir kol, burada bir bacak. Kabus gibi bir yolculuktu. Sonunda şafak söktü. Umutsuz şafak. Mermi çukurları ve çamur. Ölen askerlerin balçık tarafından yutuldukları noktaları gösteren çamurun içine saplanmış süngüsü takılı tüfekler. Yaklaşık 100 gün süren Passchendaele kabusu iki taraftan toplam 300 bin zayiatla sonuçlanacaktı. 3. Ypres Muharebesi adeta Somme'un 1917 versiyonu gibiydi. Tankların en büyük destekçilerinden J.F.C. Fuller, Passchendaele kabusunun yaşandığı günlerde Hindenburg hattının tanklar için en elverişli konumu sayılabilecek Cambrai bölgesine bir baskın planlamıştı. Cambrai ve civarı henüz büyük bir bombardıman görmemiş, Passchendaele gibi çamurla kaplı bir vaziyette değildi. Planını İngiliz 3. Ordu Komutanı Julian Byng'e sunan Fuller onayı almıştı. Ancak General Haig planı reddetti. Passchendaele muharebesi yüzünden plan askıya alındı. Ypres'de 3. kez kıyametin yaşanması üzerine Douglas Haig, moral yükseltecek başarılı bir taarruza yeşil ışık yaktı. Yıl biterken Batı cephesi, 1. Dünya Savaşı'nın en büyük ve en etkili tank taarruzlarından birisini Cambrai'de görecekti. 500'e yakın tank ilk kez bir arada ve gerçek bir taarruz gerçekleştirecekti. Fakat esas sürpriz başka bir ülkedeydi. Almanya. Artık Almanlar da kendi tankını üretmek için çalışmalara başlamıştı. Mark, CA-1, Saint-Chamond. Hepsinin karışımı bir canavar ortaya çıkaracaklardı. Artık tanklar, tanklarla karşı karşıya gelecekti. 1918'e kadar tanklar piyadelere yardımcı olmak için vardı. Artık piyadeler tanklara yardımcı olmak için var olacaklardı.